Ayrım 7.
Doktor Bay Hindley'e böyle derken duydum. Şimdi onu dünyada tutabilecek bir şey kalmamış artık. Kışa kalmadan ölüp gidecekmiş. Sen hemen eve döneceksin. Bebeğe sen bakacaksın Nelly. Sütle, şekerle besleyecekmişsin. Gece gündüz de onunla haşır neşir olacaksın. Keşke senin yerinde ben olsaydım. Hanım göçüp gidince bebek bütün senin olacak. Elimdeki tırmığı atıp başlığımı bağlarken, peki ama hanım çok mu hasta diye sordum. Öyle gibi ama cesaretini kaybetmemişe benziyor. Çocuğunun büyüyüp adam olduğunu görünceye dek de yaşayacakmış gibi konuşuyor. Sevinç aklını başından almış galiba. Aa, bebek öyle güzel ki, onun yerinde ben olsaydım hiç ölmezdim. Kenneth ne derse desin, ben daha bebeği görür görmez dirilirdim. Doğrusu ona da çok kızdım. Ebe Archer bebeği evde bekleyen beye getirmişti. Adamcağızın yüzü tam gülmeye başlamıştı ki ihtiyar bunak yanına geldi. Dedi ki, Earnshaw, karının sana bu oğlan çocuğu kazandırması Tanrı'nın bir lütfu. Buraya geldiği zaman onun çok yaşamayacağını anlamıştım. Önümüzdeki kış soğuklar belki de onun işini bitirecektir. Üzülüp kendini perişan etme. Çünkü elden gelen bir şey yok. Hem doğrusu böyle bir kızı kendine eş seçmen hataydı. Peki bey buna karşılık ne dedi diye sordum. Galiba küfür etti. Ben onunla ilgilenmedim. Bebeği görmek için kıvranıyordum. Kız gene bebeği anlatmaya koyuldu. Ben de en az onun kadar heyecanlı bir halde eve koştum. Hindley'e de üzülmüştüm. Onun gönlünde sadece iki puta yer vardı. Biri karısı, biri de kendisi. İkisini de severdi ama birine tapardı. Onun kalbine nasıl katlanabileceğini düşünemiyordum. Uğultulu tepelere vardığım zaman Hindley dış kapıda duruyordu. İçeri girerken bebeğin nasıl olduğunu sordum. Neredeyse koşmaya başlayacak Nelly dedi. Neşeyle gülümsemeye çalışıyordu. Ya hanım diye sordum. Doktor diyormuş ki şeymiş. Yüzü kızarmıştı, sözümü kesti. Doktora lanet olsun, Francis'in bir şeysi yok. Haftaya bu zamanlar tamamen iyileşmiş olacaktır. Sen yukarı mı çıkıyorsun? Konuşmayacağına söz verirse yukarı geleceğimi söyler misin? Çenesini tutmadığı için yanında kalmadım. Çenesini tutması gerek. Ona söyle, Doktor Kenneth konuşmamasını tembih etti. Bu haberi Bayan Earnshaw'a ulaştırdım. Pek keyifli görünüyordu. Gülümseyerek anlattı. Ben daha bir kelime söyler söylemez o iki kat bağırıp dışarı çıktı Alan. Her neyse konuşmamaya söz verdiğimi söylesen ona. Ama bu onun haline gülmeyeceğime de söz veriyorum demek değil ha. Zavallıcık. Ölümünden bir hafta öncesine kadar neşesi hiç azalmadı. Bu arada kocası da onun sağlığının günden güne iyileştiğini inatla tekrarlamaktan, hayır ateş püskürerek tekrarlamaktan geri kalmadı. Kenneth hastalığın bu devresinde onun vereceği ilaçların bir fayda sağlamayacağını, hastaya bakacağım diye Hindley'i boşuna masrafa sokmak istemediğini de söyleyince bey hışımla şöyle dedi. Senin gelmene ihtiyaç olmadığını ben de biliyorum. Karım iyi. Senin bakımına artık ihtiyacı yok. Hiçbir zaman verime yakalanmış değildi. Bir ateşli hastalıktı. Şimdi de geçti. Nabzı benimki gibi ağır. Yanakları da benimkiler kadar serin. Karısına da aynı hikayeyi anlattı. O da kocasına inanmış görünüyordu. Derken bir gece, ertesi gün kalkabileceğini söylemek üzere başını kocasının omzuna dayadığı sırada bir öksürük nöbetine tutuldu. Hafif bir nöbetti bu. Bey karısının kolları arasına alıp kaldırdı. O da kocasının boynuna sarıldı. Derken yüzü değişti, sonra da ölüverdi. Kızın önceden söylediği gibi bebek yani Harriet'ın büsbütün bana kalmıştı. Bay Earnshaw bebek sağlıklı göründüğü, ağlamadığı sürece ondan yana memnundu ama başka bakımlardan anlatılmayacak derecede üzgündü. Onun üzüntüsü de bambaşka türlüydü. Ağlamıyordu da dua da etmiyordu. Yalnız sövüyor, meydan okuyor, Tanrı'ya da insanlara da lanetler yağdırıyordu. Kendini insafsız bir öfkeye kaptırmıştı. Hizmetçiler, uşaklar onun zalim davranışlarına, huysuzluklarına uzun zaman dayanamadılar. Yalnız Joseph'le ben kalmıştım. İşimi bırakıp gitmeye gönlüm razı olmuyordu. Hem ben onun süt kardeşiydim. Huysuzluklarına da bir yabancıdan daha kolay katlanabiliyor, onu zaman zaman haklı bulabiliyordum. Joseph de kiracılarla işçilere emretmek için kalmıştı. Üstelik kötülük neredeyse onun da orada bulunması en büyük göreviydi. Bey'in kötü davranışları, kötü dostları Catherine'le Heathcliff'e de doğrusu pek güzel bir örnek olmuştu. Hele Heathcliff'e karşı davranışları meleği şeytan yapmaya yeterdi. Gerçekten de o günlerde çocuğun hızlılığı üstündeydi. Hindley'in her geçen gün düzelmeyecek bir şekilde kötüye gitmesine seviniyor gibiydi. Her geçen günde daha dikkati çekecek bir şekilde yabani, somurtkan, yırtıcı bir insan olmaktaydı. Evin nasıl bir cehenneme döndüğünü anlatamam. Papaz da artık uğramaz olmuştu. Aklı başında hiç kimse yanımıza yaklaşmıyordu. Yalnız Edgar Linton bizim Cathy'yi görmeye geliyordu, o kadar. Catherine 15 yaşında çevrenin sultanı olmuş çıkmıştı. Bir eşi daha yoktu. Bu yüzden de burnu kaftığında kafasına koyduğunu yapmaktan hoşlanan inatçı bir yaratık olmuştu. Çocukluk çağını geride bıraktıktan sonra onu sevmemeye başlamıştım. Kibirlilikten vazgeçirmek için elimden geleni yapıyor, rahat vermiyordum. Buna rağmen o benden hiçbir zaman nefret etmemiştir. Zaten eski tanıdıklarına inanılmayacak derecede bağlıydı. Hatta Heathcliff bile onun kendisine olan düşkünlüğünden yoksun kalmamıştı. Edgar Linton da bütün üstün özelliklerine rağmen genç kızın üzerinde aynı derecede bir etki yaratmakta güçlük çekmişti. Edgar Linton benim ölen efendimdir. Ocağın üzerinde asılı duran resim onun resmidir. Vaktiyle bu resim bir yanda, karısınınki öbür yanda asılı dururdu ama sonradan hanımınki kaldırıldı. Kaldırılmasaydı onun resmine bakıp hakkında az çok fikir edinebilirdiniz. Bunu görebiliyor musunuz bari? Alan Dean mumu yukarı kaldırınca yumuşak hatlı, uğultulu tepelerdeki genç kıza benzeyen ama ondan daha düşünceli, daha sevimli bir ifade taşıyan bir yüz gördüm. Çok hoş bir resimdi. Açık renk uzun saçlar şakaklarda hafifçe kıvrılıyordu. Gözler iriydi, ciddi bakışlıydı. Yüz biraz fazlaca nazikti. Catherine Earnshaw'un ilk arkadaşını böyle bir kimse uğruna unutmasına şaşmadım. Düşünceleri dış görünüşüne pek uyan bir kimsenin benim tanıdığım Catherine Earnshaw'u etkileyebilmesine şaştım. Kahya kadına çok güzel bir portre dedim. Gerçekten ona benziyor mu? Alan Dean evet dedi. Yalnız neşelendiği zamanlar daha hoş görünürdü. Bu onun her günkü görünüşü. Genellikle ruhsuz bir insandı. Catherine, Lintonların yanında 5 hafta geçirdikten sonra onlarla olan dostluğunu devam ettirmişti. Onların yanındayken tabiatının sert yönünü göstermeye hiç de hevesli olmadığı, her zaman kibarlık gördüğü yerde kabalık etmeye de utandığı için yaşlı bayla yaşlı bayan üzerinde farkına varmadan iyi bir etki yaratmıştı. Isabel'in hayranlığını, erkek kardeşinin de kalbini, ruhunu kazanmıştı. Bunlar daha başlangıçta onun gururunu okşamıştı. Çünkü itirazlarla dolu bir kızdı o. Bu da kimseyi kandırmaya heveslenmediği halde onu iki ayrı karaktere sahip olmaya sürüklemişti. Heathcliff'ten söz edilirken aşağılık bir serseri, hayduttan da beter sözlerinin kullanıldığı yerlerde onun gibi davranmamaya dikkat ediyordu ama evde sadece alaya alınmasını sağlayacağını, kendisine itibar da takdir de kazandırmasına imkan olmadığını bildiği için kibarlık denemelerine girişmek zahmetine katlanmaya pek niyetlenmiyordu. Edgar Linton, uğultulu tepelere açıkça gelmeye pek seyrek cesaret edebiliyordu. Hindley Earnshaw'un kötü ünü onda dehşet uyandırıyordu. Onunla karşılaşmaktan korkuyordu. Ama gene de biz onu elimizden geldiği kadar kibar bir şekilde ağırlamaya gayret ediyorduk. Bey de onun için geldiğini bildiğinden canını sıkmaktan kaçınırdı. Ona karşı kibarca davranamayacak durumdaysa karşısına çıkmamaya bakardı. Catherine onun ziyaretlerini biraz tatsız buluyordu sanırım. Kurnaz bir kız değildi. Asla cilve yapmazdı. İki arkadaşının karşılaşmasına da herhalde razı değildi. Çünkü Heathcliff, Edgar'ın yüzüne karşı ondan hoşlanmadığını söylese, kız Edgar'ın yokluğunda yaptığı gibi bu düşünceye yarım ağızda olsun katılamazdı. Edgar da Heathcliff'ten nefret ettiğini, tiksindiğini belli etse, arkadaşının kötülenmesi ona dokunmuyormuş gibi davranmak kızcağızın elinden gelmezdi. Catherine'in benim alaya almamdan çekindiği için saklamaya çalıştığı dertlerine çoğu kere gülmüşümdür. Bu belki de kötü bir davranış havasını yaratıyordu ama kız o kadar gururluydu ki o biraz daha alçak gönüllü olmayı öğrenmedikçe ona acımak imkansızdı. En sonunda her şeyi itiraf edip benimle sırdaş olmak zorunda kaldı. Ona öğüt verebilecek başka kimsesi yoktu ki. Bir gün öğleden sonra Hindley evden gitmişti. Heathcliff de bunu fırsat bilip işini paydos etmişti. O sıralarda 16 yaşına basmıştı sanırım. Akıldan yoksun olmaması, yüzünde kötü bir ifade bulunmaması sayesinde gerek içten gerekse dıştan sevimsiz görünmeyi başarmıştı. Bugün bunların izi bile kalmamıştır. Bir kere küçükken öğrendiklerini artık unutmuştu. Sabahın erken saatlerinden başlayıp geç vakitlere kadar sürüp giden devamlı ağır iş vaktiyle edindiği öğrenme hevesini, kitap sevgisini, bilgi ihtiyacını söndürmüştü. Çocukluğunda yaşlı Bay Earnshaw'un yaptığı iyilikler sayesinde edindiği üstünlük duygusu da silinip gitmişti. Uzun bir süre Catherine'in çalışmalarını izleyip ondan geri kalmamaya gayret etmişti ama sonra sessizce büyük bir üzüntü içinde bundan vazgeçmişti. Hem de tam anlamıyla vazgeçmişti. Hele bulunduğu seviyeden aşağıya inmek zorunda olduğunu anladıktan sonra ona yükselmesi için bir adım attırmak imkansızlaşmıştı. Derken dış görünüşü de ruhundaki bozukluklara uygun bir hal alıverdi. Yürüyüşü şapşallaştı, bakışları bönleşti, doğuştan içine kapanıklığı daha da arttı. Suratsız, insanlarla bağdaşamayan bir budala oldu çıktı. 3-5 tanıdığında da hoşnutluk yerine hoşnutsuzluk uyandırmaktan gizli bir zevk duyduğu besbelliydi. Catherine'le olan arkadaşlığını çalışmadığı zamanlarda hala devam ettiriyordu ama oğlan kıza olan düşkünlüğünü sözleriyle hiç belli etmeyip onun genç kızlara özgü sevgi gösterilerinden de hırçın bir kuşkuculuk içinde şüphelenir olmuştu. Bu davranışlarıyla bu yakınlıkların kendisinde en küçük bir minnet duygusu uyandırmayacağını anlatmak istiyordu sanki. Dediğim günde hiçbir iş yapmayacağını haber vermek için eve gelmişti. Ben Kitty'nin giyinmesine yardım ediyordum. Kızcağız oğlanın aklını esip işini yarım bırakacağını hiç düşünmemiş, bütün gün evde yalnız olacağını düşünerek Edgar'a da ağabeyisinin evde bulunmadığını bildirmenin yolunu bulmuştu. O sırada misafirini karşılamaya hazırlanıyordu. Heathcliff, "Kitty bugün öğleden sonra işin var mı?" diye sordu. "Bir yere gidecek misin?" "Hayır, gitmeyeceğim, yağmur yağıyor." "Öyleyse bu biçimsiz elbiseyi neden giydin? İnşallah gelecek kimse yoktur." Küçük hanım kekeleyerek "Benim bildiğime göre yok," dedi. "Ama sen bu saatte tarlada olmalıydın Heathcliff. Yemek paydosunu bir saat geçti. Ben seni gitti sanıyordum." Oğlan buna "Hindley uğursuzu bizi lanetli varlığından pek seyrek uzak bırakabiliyor," diye karşılık verdi. "Bugün başka bir iş yapmayacağım. Senin yanında kalacağım." "İyi ama Joseph ona haber verir. Gitsen daha iyi olur." "Joseph şimdi Penistow Craig'in öte yanında kireç yüklüyor. İşi karanlığa kadar bitmez. Onun için hiçbir şeyden haberi olmaz." Heathcliff böyle diyerek ocak başına geçti oturdu. Catherine kaşlarını çatıp bir an düşündü. Davetsiz misafir içinde bir açık kapı bırakmak gerektiğini anlamıştı. Bir dakika süren sessizlikten sonra Isabel ile Edgar Linton bugün öğleden sonra buraya geleceklerini söylemişlerdi dedi. "Bu yağmurda gelebileceklerini sanmıyorum ama her şeye rağmen gelebilirlerdi. Gelirlerse senin de boşu boşuna azar işitmen mümkün." Heathcliff ayak diredi. "Elena emir ver, onlara işinin olduğunu söyleyiversin. O acınacak budala arkadaşların yüzünden bana dirsek çevirme Kathy. Bazen öyle oluyorum ki dayanamayıp onların..." "Hayır, söylemeyeceğim." Catherine tasalı bir tavırla gözlerini oğlana dikerek sordu. "Onlara ne olmuş ki?" Sonra başını hızla yana çekti, ellerimden uzaklaştırdı. "Ay Neri, saçımı dümdüz ettin. Bukle diye bir şey kalmadı. Bu kadar yeter. Beni yalnız bırak. Senin dayanamadığın şey nedir Heathcliff? Söylesene." "Hiç, yalnız şu takvime bakıver." Heathcliff bunu söylerken pencerenin yanında duvarda asılı duran kağıt parçasını işaret etti. "Çapraz işaretliler Linton'larla geçirdiğin, noktalılar ise benimle geçirdiğin geceleri gösteriyor. Görüyor musun? Her günü işaretledim." Catherine hırçın hırçın mırıldandı. "Evet ama pek saçma bir şey. Sanki benim umurumda mı? Hem bu ne demek oluyor?" "Ne olacak? Benim her şeyi fark ettiğimi gösteriyor." Catherine canı biraz daha fazla sıkılmış bir halde söylendi. "Ben hep seninle mi oturacaktım? Bundan ben ne kazanacağım? Sen benimle ne konuşacaksın? Beni eğlendirmek için söylediğin sözlere, yaptığın hareketlere bakılırsa senin bir dilsizden ya da bir bebekten farkın yok." Heathcliff büyük bir şaşkınlık içinde bağırdı. "Ama şimdiye kadar benim az konuştuğumu ya da yanında olmandan hoşlanmadığını hiç söylememiştin Kathy." Kız, "insanlar bir şey bilmeyip bir şey konuşmayınca dostluk olmaz ki bu," diye mırıldandı. Oğlan ayağa kalktı ama duygularını daha fazla açıklamaya fırsat bulamadı. Taşlıklı nal sesleri duyulmuştu. Derken Edgar Linton kapıyı hafifçe vurup içeri girdi. Hiç beklemediği bir sırada çağrılmış olmanın verdiği sevinçle yüzü aydınlanmıştı. Biri içeri girip öteki çıkarken Catherine'in de ikisi arasındaki farkı anlamış olduğuna şüphe yoktu. Bu fark kuru çorak bir kömür arazisi ile güzel verimli bir vadi arasındaki ayrılık gibiydi. Yeni gelenin sesi de selamlayışı da öbürününkiyle tam bir tezat meydana getiriyordu. Yumuşak tatlı bir konuşması vardı. Kelimeleri tıpkı sizin söylediğiniz gibi söylerdi. Yani bizim burada konuştuğumuzdan daha az kaba, daha düzgün. Bana şöyle bir baktıktan sonra çok erken gelmedim ya diye sordu. Ben tabakları silmeye, öte yandaki çekmeceleri düzeltmeye başlamıştım. Catherine hayır diye cevap verdi. Sen orada ne yapıyorsun Nelly? İşimi yapıyorum küçük hanım dedim. Hindley bana Edgar Linton yalnız başına geldiği zamanlar onları tek başlarına bırakmamamı tembih etmişti. Kız arkama gelip kızgın kızgın fısıldadı. Toz bezlerini al, hemen buradan git bakalım. Evde misafir varken hizmetçiler onların bulundukları yerleri silip süpürmezler. Ben de yüksek sesle B'nin evde olmaması benim için büyük fırsat dedim. Çünkü o buradayken benim böyle kıpır kıpır gezinmemi istemez. Bay Edgar'ın beni mazur göreceğine eminim. Küçük hanım misafirin bir şey söylemesine fırsat bırakmadan bir kraliçe havası takınarak bağırdı. Senin kıpır kıpır gezinmeni ben istemiyorum. Heathcliff'le aralarında geçen tartışmanın etkisinden henüz kurtulamamıştı. Buna karşılık ben çok özür dilerim Bayan Catherine dedim. Eskisinden daha büyük bir gayretle işime devam ettim. Küçük hanım Edgar'ın onu göremeyeceğini hesaplayarak toz bezini elimden kaptı, koluma bir çimdik attı. Ben de onu hiç sevmediğimi söyledim. Ara sıra kibrini kırmak için elimden geleni yaptığımı anlattım. Canımı da öyle fena yakmıştı ki diz çöküp avaz avaz bağırmaya başladım. Yok küçük hanım, bu kadarı da fazla. Beni çimdiklemeye hiç hakkın yok. Buna gelemem doğrusu. Kulakları öfkeden kızarmıştı. Parmaklarını gene çimdik atmaya hazırlanıyormuş gibi kıvırarak bağırdı. Sana dokunmadım bile, yalancı. Öfkesini saklamayı hiçbir zaman beceremezdi. Kızınca yüzü hep alev alev yanardı. Onun yalanını meydana çıkarmak için morarmış çimdik yerini gösterdim. Öyleyse bu nedir? Ayaklarını hırsla yere vurdu. Bir an bocaladıktan sonra içindeki kötü ruhun zoruyla yanağıma şiddetli bir tokat indirdi. Acıdan gözlerim yaşarmıştı. Edgar tapındığı insanın yalancılığı, haşin davranışları karşısında şaşkına dönmüştü. Catherine, sevgilim, Catherine diye araya girdi. Küçük hanım vücudu baştan aşağıya titreyerek bağırdı. Odadan dışarı çık Alan. Nereye gitsem peşimden gelen küçük Harriton da benim biraz ötemde yere oturmuştu. Gözlerimden yaşların boşandığını görünce o da ağlamaya başladı. Bir yandan da pis keti hala, kaka keti hala diye bağırıyordu. Çocuğun bu sözleri kızın öfkesini onun üzerine yöneltmesine yol açtı. Yeğenini omuzlarından yakalayıp zavallıcığın ödünü patlatırcasına sarsmaya başladı. Edgar da düşünmeden kızın kötü bir şey yapmasını önlemek üzere onun ellerini tutmuştu. Fakat bu işi yapmasıyla kızın bir elini kurtarması bir oldu. Kitty serbest kalan elini delikanlının kulak tozuna çarpıvermişti. Hem bu vuruşun şaka olmasına imkan yoktu. Delikanlı dehşet içinde geriye çekildi. Ben de Harrison'ı kucağıma alıp mutfağa gittim. Aralarındaki anlaşmazlığı nasıl halledeceklerini merak ettiğim için de kapıyı açık bırakmıştım. Hakarete uğramış olan misafir şapkasını bıraktığı yere doğru yürüdü. Yüzü sararmış, dudakları titriyordu. Kendi kendime ha şöyle dedim. Bu sana ders olsun da çek git. Onun gerçek yaratılışını görmene imkan vermek de senin için bir iyiliktir. Catherine kapıya doğru ilerleyerek nereye gidiyorsun diye sordu. Edgar onun yanından dolanıp geçmek istedi. Kız şiddetle gitme diye bağırdı. Delikanlı sesini fazla yükseltmeden gitmem lazım, gideceğim dedi. Kız kapı tokmağını kavrayıp hayır diye ısrar etti. Daha gitme Edgar, otur şöyle. Beni bu halde bırakıp gidemezsin. Yoksa bütün geceyi üzüntü içinde geçiririm. Ben ise senin uğruna üzülmek istemiyorum. Beni tokatladıktan sonra kalabilir miyim ki? Catherine susuyordu. Delikanlı devam etti. Beni hem korkuttun hem de hayal kırıklığına uğrattın. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Kızın gözleri yaşlarla parlamaya, göz kapakları titremeye başlamıştı. Edgar, hem sen bile bile yalan söyledin diyordu. Küçük hanım kendini toparlayarak, hayır söylemedim diye bağırdı. Ben bile bile bir şey yapmadım ama madem istiyorsun öyleyse git, defol. Şimdi ben de ağlayacağım, kendimi hasta edinceye kadar ağlayacağım. bir sandalyenin yanına diz çöküp gayet ciddi bir şekilde hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Edgar'ın inadı ancak avluya varıncaya kadar devam etti. Oraya varınca duraladı. Ben de onu kışkırtmaya karar verdim. ''Küçük hanım çok dik kafalıdır efendim.'' diye seslendim. ''Bütün şımarık çocuklar gibi kötü huyludur. En iyisi siz atınıza atlayıp evinize gidin. Yoksa sırf bizi üzmek için hastalanacaktır.'' Yufka yürekli delikanlı göz ucuyla pencereden içeriye baktı. ''Nasıl bir kedi ölmüş bir fareyi ya da yarısı yenmiş bir kuşu bırakmazsa onun da bu evden gitmeye gücü yoktu.'' İçimden ''Ah onun için kurtuluş yok.'' diye düşündüm. ''Gazaba uğramış bir kere, kaderine doğru uçuyor.'' Gerçekten de öyle oldu. Birden döndü, telaşla tekrar eve girdi. Kapıyı ardından kapadı. Bir süre sonra Hindley Earnshaw'un kör kütük sarhoş döndüğünü gördüm. Evi başımıza yıkacak haldeydi. Zaten sarhoşken hep bu fikri benimserdi. Haber vermek için içeri girince kavganın sadece Catherine'le Edgar'ın arasındaki samimiyeti artırmaya yaradığını fark ettim. Gençlere has o ürkeklik, çekingenlik de kaybolmuş, arkadaşlık perdesi kalkmış, birbirlerine aşık olduklarını ilan etmişlerdi. Hindley'in geldiği haberi Edgar'ı hemen atına atlamaya, Catherine'i de odasına kaçmaya zorlamıştı. Ben de küçük Harriet'ını saklamaya, sonra da Bey'in av tüfeğindeki fişekleri boşaltmaya gittim. Çünkü Bey sarhoşken çılgınca bir heyecan içinde tüfeğiyle oynamaya bayılır, böylece onun canını sıkan ya da gözüne sık sık görünen kimselerin hayatı tehlikeye girerdi. Ben de işi tüfeği ateşlemeyi düşünecek kadar ilerletirse diye muhtemel bir kötülüğü önlemek için kurşunları boşaltmayı kararlaştırmıştım. 9. Hindley daha duyunca bile insanı dehşete düşüren küfürler savurarak içeri girmiş, beni de oğlunun mutfak dolabına saklamak üzereyken yakalamıştı. Harriet'ın babasının vahşi bir hayvanın muhabbetini andıran yırtıcı sevgisinden de, delice öfkesinden de ödü patlardı. Birinci durumda soluğu kesilinceye kadar öpülür sıkıştırılırdı. İkinci halde ise ocağa atılma ya da duvara çarpılma tehlikesiyle karşı karşıya gelirdi. Zavallı yavrucak bu yüzden benim sakladığım yerde gık bile demeden beklerdi. Hindley beni bir köpek yakalar gibi ensemden tutup çekerken işte nihayet her şeyi öğrendim diye bağırdı. Vallahi billahi siz aranızda bu çocuğu öldürmek için yemin etmişsiniz. Onun benden niye uzak durduğunu şimdi anladım. Ama ben bir şeytanın izniyle sivri uçlu bıçağı sana yutturacağım Neri. Gülmene hiç lüzum yok. Çünkü az önce Kenneth'ı Black Horse bataklığına baş aşağı sapladım. Ha iki olmuş ha bir. Hem ben ikinizden birini öldürmek istiyorum. Bunu yapmadıkça rahat edemeyeceğim. Ama ben sivri uçlu bıçağı istemem Bay Hindley dedim. Onunla hep balık ayıkladık. Sizce bir mahsuru yoksa ben tüfekle vurulmayı tercih ederim. Allah belanı versin. Verecektir de. İngiltere'de bir adamın kendi evini düzene sokmasını hiçbir kanun önleyemez. Benim ev ise korkunç. Aç ağzını. Bıçak elindeydi. Ucunu dişlerimin arasına soktu. Ben kendi hesabıma onun deliliklerinden pek korkmazdım. Başımı geri çekip tükürdüm. Tadının çok kötü olduğunu, yutamayacağımı söyledim. Beni serbest bırakırken "Oo" dedi. Bu saklanmaya çalışan küçük aydı Harriet'ın değilmiş. Özür dilerim Nel. O olsaydı beni koşarak karşılamadı, üstelik de ben bir gulyabaniymişim gibi çığlıklar attığı için derisinin yüzülmesini hak etmişti. Gel buraya mankafa köpek yavrusu. Sana iyi kalpli, gönlü kırık babayı aldatmak nasıl olurmuş göstereyim. Oğlanın kulakları kesilse daha hoş olmaz mı? Köpekler kulakları kesilince daha yırtıcı olurlar.